Ayrım 22, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 184. Bill Gates eti. Bilindik küresel oyun AKP eliyle tekrarlanıp duruyor. Et fiyatları kimi zaman el yakıyor, medya haber yapıyor. Sonra et fiyatları düşüyor. Bu durum belli rutinlerde sürüyor. Peki neler oluyor? Anlatayım. İç piyasada et ve çiğ süt dahil hayvansal ürün fiyatları görünmez el tarafından yükseltiliyor. Aynı anda ne hikmetse siyasal iktidar sığır yetiştiriciliğini özendiriyor. Örneğin sıfır faizli uzun süre ödemeli destekler vermeye başlıyor. Sürülerini büyütmek isteyenler ya da piyasaya yeni girecekler önce iç pazarda uygun nitelikte fiyatta sığır arayışına giriyor. Talep çok olunca iç piyasada sığır olmadığı gerekçesiyle ithalata yönlendiriliyorlar. Ne tesadüf! O anda ABD, AB ülkeleri de stoklarını eritmek için dünya borsa fiyatlarını uygun fiyatlara çekiyor, yani düşürüyorlar. Bu durum bir süre devam ediyor. Ancak iç piyasada tüketici hayvansal ürün fiyatlarından şikayet etmeye başlayınca hayvansal ürün ithali başlatılıyor. Buna pazar dilinde iç piyasayı terbiye etmek deniliyor. Şöyle açayım konuyu. Gıda şirketleri ucuza buldukları ithal süt tozuna yöneliyorlar. Çiğ süt maliyet fiyatının çok altına düşürülüyor. Küçük ve orta ölçekli üreticiler hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyor ve borçlarını ödeyebilmek için hayvanlarını kesime gönderiyor. Hayvan sayısında hızlı düşüşler ortaya çıkıyor. Aradan zaman geçiyor, et fiyatları yine artıyor. İktidar bu kez genç besicileri destekliyoruz diye kampanya başlatıyor. Bu devran sürüp gidiyor. Birileri bu işten büyük para kazanıyor. Üreticileri koyun keçiye teşvik etmiyorlar. Varsa yoksa ithal etler. Ve ne yediğimizi hiç bilmememiz. Yazıyorum, amaç başka. Mesela hiç düşündünüz mü yakın gelecekte et yerine bize ne yedirecekler? Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Mark Post, bir domuzdan alınan kök hücreleri 1 milyon faktör düzeyinde çoğaltmamız durumunda aynı miktarda elde edeceğimiz et miktarı için ihtiyacımız olan 1 milyon domuzu yetiştirmemiz gerekmeyecek açıklaması yaptı. Doktor Mark Post 2013'te Londra'da yapılan tanıtımda yaptığı ilk kültür dana etinden hamburger köftesini yedi. Memphis Meats test aşamasında 200 gram sentetik eti 11 dolara mal etmeyi başardıklarını belirtti. Henüz üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu yolla üretilen bir hamburgerin binlerce dolara mal olabileceği belirtildi. 4 yıl sonra kimler ne iş için bir araya geldi? Memphis Meats hayvan hücrelerinden dana, tavuk ve ördek eti üretme projesi için Microsoft kurucusu Bill Gates ve Virgin Group kurucusu Richard Branson'ın yanı sıra dünyanın en büyük tarımsal ürün şirketi Cargill'i yanına aldı. Memphis Meats'in sermayesi 22 milyon dolara çıktı. Cargill Protein şirketi yöneticisi Sonia Roberts, Memphis Meats hissedarı olduklarını doğrularken ne kadar kaynak sağladıklarını belirtmekten kaçınarak şöyle konuştu. Memphis Meats'teki hisse pozisyonumuz Cargill'in kültür proteini pazarına girmesini ve daha ileri inovasyon ve ticarileştirme faaliyetlerinde birlikte çalışmayı sağlıyor. İnsanların et için can atmaya devam edeceğine inanıyoruz ve eti en sürdürülebilir ve düşük maliyetle masaya getirmeyi hedefliyoruz. Kültür etleri ve geleneksel yolla üretilmiş etler talebi karşılamada birlikte rol alacak. 400 civarında şirkete hükmeden Richard Branson, Memphis Meats'e yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnanıyorum ki 30 yıl içinde hayvanları öldürmemize gerek kalmayacak. Bütün etler temiz veya bitki kaynaklı olacak, aynı tadı verecekler ve herkes için daha sağlıklı olacaklar," dedi. Memphis Meats CEO'su Uma Valeti, "Dünya et yemeyi seviyor ve bu pek çok kültürün ve geleneğin temelinde yer alıyor. Ancak bugünkü geleneksel et üretimi, çevre, hayvanların yaşamı ve insan sağlığı için zorluklar yaratıyor. Bunlar herkesin çözmek istediği sorunlar," diye konuştu. Hep aynı isimler, şirketler olmasına artık şaşırmıyorsunuz umarım. Bir sır var. İşkence ile balık üretimi. Sadece et değil, hayvancılık değil, ya deniz ürünleri. En değerli ihraç kalemimiz olması gereken balık sektöründe halimiz çok kötü. 2002 yılında denizde avcılık 485 bin tondan 2015 yılında 387 bin tona düştü. Gölde avcılık 43 bin tondan 34 bin tona düştü. Buna karşın 2002 yılında denizde yetiştiricilik 29 bin tondan 2015 yılında 140 bin tona çıktı. Gölde yetiştiricilik 37 bin tondan 101 bin tona yükseldi. Bunu nasıl açıklamak gerekir? Geçen yıl denizlerimizde sadece 131 ton levrek, 495 ton çipura avlanabildi. Dikkat buyurunuz, 1000 ton değil, sadece ton. Halbuki deniz çiftliklerinde 80 bin ton levrek ve 58 bin ton çipura üretildi. Sonuçta yılda 80-100 bin ton balık ithal ediyoruz. Dört tarafı denizle çevrili ülkemizde GDO'lu yemlerle beslenen tarla balığı ya da ne olduğunu bilmediğimiz ithal balıklar yiyoruz. Uskumru, fener, mezgit, kalkan, somon Norveç'ten. Lagos, mercan, dil balığı, barbun çeşitleri Senegal'den. Dil balığı, mercan, mezgit, sinarit gibi balıklar Gana'dan ithal ediliyor. İstakoz, yengeç, deniz tarağı ABD ve Kanada'dan. Barbun Hollanda'dan, kalamar İspanya'dan geliyor. Yurt dışından deniz ürünleri iki farklı şekilde getiriliyor. Dondurulmuş olarak ve buzlanarak dondurulmadan. Dondurulmuş balığın raf ömrünün neden uzun olduğunu artık biliyorsunuz. Katkı maddeleri yüzünden. Dondurulmadan getirilen deniz ürünü balıkların raf ömürleri kısa. İthal edildikten sonra 2 ile 5 gün içinde tüketilmeleri gerekiyor. Balıklara ne yem veriliyor? Balık yeminin kimyasal üretim tekniğine extruder deniyor. Balık yemine fish meal ya da balık unu denir. Bileşenlerinde protein, Karadeniz'den avlanan sardalya, hamsi unu vesaire ürünler kullanılıyor. Karbonhidrat olarak da normalde pancar gibi şekerli ürünlerin kullanılması lazım. Ancak denetim olmaması, maliyetlerin düşürülmek istenmesi, sağlıklı yem malzemelerinin az olması vesaire sebeplerden dolayı daha çok GDO ihtiva eden mısır ya da tavuk artıkları kullanılıyor. Burada en uygun fiyatlı nişasta bazlı ve GDO ihtiva eden tedarikçiler yabancı menşeli firmalar. İsimleri malum. Keza tıpkı tavuk kümeslerinde hayvanların daha kısa zamanda yetişmesini sağlamak için olduğu gibi zavallı balığın güneş doğumunu yeni gün olarak anlaması için kesintisiz aydınlatma kullanılıyor. Çipura ve levrek kapalı havuzlarında da sürekli aydınlatma yapılarak anaç balıkların peş peşe yavrulaması sağlanıyor. Yok, balığa yapılan endüstriyel işlemleri anlatmayayım, yemeden içmeden kesilirsiniz. Örneğin somon, çeşit olarak dünyada en çok kültür balıkçılığı yapılan ürün. Yetiştirilmesi çevreyi çok kirletmekle beraber, kirlenen ırmak ve denizlerdeki civayı ya da kansere neden olduğu için 1976 yılında ABD'de yasaklanan PCBs adlı kimyasal maddeyi vücudunda bulundurmasıyla insan sağlığı açısından son derece tehlikeli sonuçlara sebep olduğu biliniyor. Sadece yetiştirildikleri sular değil, verilen yemlerden antibiyotiklere ve bulundukları kafeslerden depolara kadar çok etmen somonların sağlıksızlığına sebep oluyor. Medya ise sürekli haber yapıyor. Ya birikiminizi önlemek için somon yiyin. Yahu İstanbul'un güzeli muskumru balığı vardı, omega 3 kaynağıydı, yok ettiler. Şimdi Alarko-Leroy ortaklığıyla ithal edilen somon peşindeyiz. Somon için yazdıklarım orkinos balığı için de geçerli. Türkiye'de orkinos çiftliklerindeki yemlerin %90'ı ithal. Neyse geçelim. Sadece ülkemizde değil dünyada da kültür balıkçılığı artıyor. 1980 yılında dünya balıkçılığının %9'unu kapsarken bugün %50 sınırını aştı. Pazar payı 150 milyar doları geçti. Bunun sonucu Akdeniz'e has 519 tuzlu su balığından 43'ü bugün yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Dipnot: Dünyada her yıl denizlere 12 milyon ton plastik atık atılıyor. Her dakikada bir kamyon dolusu plastik demek bu. Sadece Coca-Cola her yıl 110 milyar üzerinde tek kullanımlı plastik şişeyi piyasaya sunuyor. Deniz kuşlarının %90'ının, deniz kaplumbağalarının 1/3'ünün midesinde plastik var. Akdeniz'de yosun ve deniz anası miktarının diğer canlıların varlığını tehdit edecek boyuta geldiği bildiriliyor. Ama ne sevindirici, Doğu Akdeniz Tartus fay hattında 1.7 milyar varil petrol ve 37 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştu. Trakya'da çeltik tarımında kullanılan ilaçların Gala Gölü'ndeki balıklara, özellikle yılan balığına zarar verdiği raporlara yazıldı ama umursayan yok. Şunu da eklemeliyim, kimi balık türlerine hastalıklara dayanıklı genler aktarılıyor. Balıkların 10 kat hızlı büyümeleri için AF proteini geni aşılıyorlar. Evet, Türkiye'de yediğiniz ithal balıkların bir kısmı GDO'ludur. Güney Kore gibi kimi ülkeler dışında dünyada bu balıklar etiketsiz satışa sunuluyor. İngiltere GDO'lu balık çiftliklerine sınırlama getirdi. Getirdi de ne oldu? Darwin'in Kabusu adlı 2004 yapımı belgesel var, seyrettiniz mi? İngilizler Tanzanya'daki Victoria Gölü'nde Nil levreği yetiştiriyor. Etobur balık göldeki yerli balıkların soyunu tüketiyor. Binlerce yıldır gölden beslenen halk açlığa mahkum ediliyor. Bu arada Avrupa pazarında çok kıymetli olan bu balık için kargo uçaklarının biri inip diğeri kalkıyor. Yıllık kazanç 169 milyon euro idi. Belgeselin finalinde bu kargo uçaklarının Avrupa'dan boş gelmedikleri ortaya çıkıyor. Kongo ve Ruanda'daki iç savaş için silah taşıyorlar. Batı sömürüsünün devamı için iç çatışmaları körüklüyor. Evet, balıkların genleriyle oynanıyor. Balıklar pis sularda yetiştiriliyor. Hayvanların içtiği su sağlıklı mı? Peki suyumuz kaldı mı? Tarımı yok edenler, toprağı zehirleyenler suya ne yapmaz ki? Anadolu hızla kuruyor. Son 60 yılda yaklaşık 2 milyon hektar sulak alanımız ve can verdiği yaşamlar yok oldu. Yok olan sulak alanlarımız Marmara Denizi'nden daha büyük bir alanı kaplıyor. Türkiye çölleşiyor. Beyşehir Gölü ölüyor. Burdur Gölü ölüyor. Asi Nehri ölüyor. Çivril Gölü ölüyor. Türkiye toplam pirincin %55'ini, ayçiçeğinin %75'ini, buğdayın %10'unu yetiştiren Trakya'yı bir uçtan diğer uca 280 kilometre kat ederek Ege'ye dökülen Ergene Nehri çarpık sanayileşme nedeniyle kirletildi. Dipnot, dünyada su durumu vahimdir. 1.4 milyar insan temiz ve sağlıklı su kullanamıyor. 2.6 milyar insan ise temizleme ve arıtma tesislerinden yararlanamıyor. Üçüncü dünya ülkelerinde sudan kaynaklanan hastalıklar %80'e ulaştı. Kolera, ishal ve tifo gibi hastalıklardan sadece bir dakikada 15 kişi hayatını kaybediyor. Dünyada her gün 6 bin çocuk temiz su olmadığı için hayatını kaybediyor. Göllerimiz, nehirlerimiz, derelerimiz can çekişiyor, denizlerimiz hızla kirleniyor. Su tarımın can damarı. Ne yaptılar tarımsal sulamaya? 1970'te kurulan Toprak Su Genel Müdürlüğü 1985'te Turgut Özal tarafından kapatıldı. Toprak Su kapatıldıktan sonra bu görev Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne verildi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise tam 20 yıl sonra 2005'te Tayyip Erdoğan tarafından kapatıldı. Köy hizmetlerinin görevini üstlenen bir kurum yok. Toprak ve suyun yönetimi Allah'a emanet. Türkiye'de yılda akarsularla birlikte alandan taşınan toprak ABD'nin 7, Avrupa'nın 17 ve Afrika'nın 22 katıdır. Fırat Nehri 108 milyon ton, Yeşilırmak 55 milyon ton toprak taşıyor. Her yıl Keban Barajı'nda 32 milyon, Karakaya Barajı'nda 31 milyon ton toprak birikiyor. Erozyonla yılda 90 milyon ton bitki besin maddesi toprakla yitip gidiyor. İktidarlar seyrediyor, dillerinden vatan sevgisi düşmüyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN tarafından hazırlanan bilimsel araştırmanın verilerine göre Türkiye en fazla canlı türünün yok oluşunun yaşandığı ülke. Türkiye'yi bu hale kimler nasıl getirdi? Türkiye'nin sağlığı nasıl bozuldu? Konuya et ile girdik, süt ve yoğurtla çıkalım. AKP yapılan domuzlukları görmek istemiyor. Tespit: Türkiye'de evlerde mandıra ve yoğurt fabrikalarında yılda ortalama 2 milyon ton yoğurt üretiliyor. Yılda kişi başı 30 kilo ile dünyada en çok yoğurt tüketen ülkeyiz. Tükettiğimiz yoğurt ne kadar sağlıklı? Hatırlayınız, zehirlenen kişilere evde yapılan yoğurt yedirilirdi. Çünkü canlı ve doğal halleriyle sağlığımız açısından büyük önem taşıyan süt ve süt ürünleri glutatyon üretiyordu. Glutatyon denen aktif molekül vücuda giren toksinleri, kanser, yaşlanma ve pek çok hastalığın sebebi zehri tutarak hücre tahribatını engelliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, iltihaplarla savaşıyordu. Yani glutatyon çok değerli. Süt ürünlerinin glutatyonla ilgili işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için ısıya maruz kalmamaları şart. Dolayısıyla sütün özellikle homojenizasyon ve UHT işleminden geçirilmemesi gerekiyor. Hayır, sizi bilmediğiniz kavramlarla uğraştırmayacağım, en basit haliyle anlatacağım. Homojenizasyon ve UHT, sütün bozulmadan uzun süre rafta kalması amacıyla uygulanan endüstriyel işlemler. Homojenizasyon şu: süt normal şartlarla birbiriyle karışımı mümkün olmayan iki sıvı içeriyor, su ve yağ. Süt içerisindeki yağ belli bir süre sonunda sütün yüzeyine çıkıyor. İşte homojenizasyon 50-70 derece ve 150 bar basınç altında gerçekleştirilen kimyasal uygulamayla sütteki yağ taneciklerini parçalayıp dönüştürerek su içine eşit olarak dağıtarak yağın yüzeye çıkışını engelliyor. Evet, bu kimyasal işlem sütün içerisindeki yağ parçacıklarının sütün üzerinde birikmemesi için yapılıyor. Homojenizasyon saklama koşulları, ister güneş altı, ister buzdolabı, ister kutunun açılması, ister kapalı olması gibi ne olursa olsun raf ömrünü uzatmak için kullanılan yöntem. Bu nasıl iş yahu? Süt nasıl bozulmaz demeyiniz, anlatayım. Homojenizasyon sırasında uygulanan basınç süt proteinlerinin moleküler yapısını büyük ölçüde değiştiriyor. Değiştirince insan vücudunda bu neye yol açıyor? Yapısı değişen, dolayısıyla sindirilmeyen protein parçacıkları midede sindirim kısmını atlayarak bağırsaktan direkt kana karışıyor. Beyin bu kimyası değişmiş sütü tanımadığı için düşman olarak algılıyor ve korunmak için bağışıklık sistemini devreye sokuyor. Sürekli mücadele eden bağışıklık sistemi güçten düşüyor. Öyle ya, bir değil iki değil ne çok kimyasal gıda yiyoruz. Bunun sonucunda vücut alerjik hallere, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa yeniliyor. Çocuklarda görülen kronik orta kulak iltihabının altında endüstriyel süt kullanımının olduğu pek çok hekim tarafından yaygın olarak kabul ediliyor. Dipnot: bağışıklık ve alerji alanında uzman İngiliz bilim insanı Jonathan North, daha önceleri %15 olan alerji hastalıklarının 2009 yılında %40'lara fırladığı tespitinde bulundu. ABD'nin %55'i alerji hastasıydı. Bitmedi. Bir de yine raf ömrünü uzatmak maksadıyla sütün diğer kimyasal işleme teknolojisi UHT, Ultra High Temperature var. Bunda da yine çok yüksek ısıyla fiziksel işlem var ama bir değil iki endüstriyel işlem yapılıyor. Süt bu kimyasal işlemde 140 derecede ısıtılıyor. Normalde süt 140 dereceye çıkamayacağı için bu işlem yüksek basınç altında yapılıyor. Böyle bir işlemden geçen sütün içerisindeki proteinlerin 3 boyutlu yapısı tamamen değişiyor. Ortaya doğada olmayan süte benzer bir şey çıkıyor. Kimyasal işlemler sonucu ortaya çıkan sütümsü ürünü beynimiz tanımıyor. Çünkü onun milyon yıldır bildiği, içtiği süt değil bu. Bu öyle steril UHT süt ki ambalajlı kutusunun kapağını açsanız bile bir ay bozulmadan kalıyor. Türkiye'de yayınlanan gıda tebliğlerinde 6 aylık raf ömründen bahsediliyor. Diyeceksiniz ki, arkadaş gıda denetimcileri, iktidarlar yok mu? Buna nasıl izin verilir? Varlar ve bunlar onların izniyle yapılıyor. Bütün yaptıklarını legalize etmek için bir adamın adını veriyorlar.
22. ayrımın sonu. Sayfa 191.